Ayrı Bonye'de Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 205. 33. Bölüm. Kenhir 18. sülale dönemine ait fayans ustalarının arşivlerini inceliyordu. Bu ustalar sayısız şaheserin yaratıcılarıydı. Okuduklarından işe yarar bir şey çıkmayacağını anlayıp umutsuzluğa kapıldı. Yeni atölyeden çıkan ilk vazolar parlak mavi renkleriyle kusursuz görünüyorlardı. Ama Panev'in kilitli depodan çıkardığı eski örnekle karşılaştırıldıklarında ne kadar basit kalıyorlardı. ''Kuvarslı kum yeterince öğütüldü mü?'' diye sordu. ''Hem de iki kez'' diye cevap verdi Hay. ''Eritici olarak bana öğretilenlere sadık kaldım. Kükürt ve bitki gülü kattım. Malzeme hem sağlam hem de gözenekli bir kütle oluşturdu.'' Isıtıp sır sürdüm ama örnek vazonun yanında çok soluk kaldı. Kaç dereceye kadar çıktın? Hemen hemen 900 dereceye. Isıyı değiştirdik ama en iyi sonucu 900'de aldık. Bir madde eksik demek, bilge kadını getirmeye gidiyorum. Işık vazonun yapım çalışmalarını izledi, kararı tartışılmazdı. Gerçekten de temel maddelerden biri eksik, beni ustabaşıyla yalnız bıraksınlar. Atölyenin kapısı kilitlendi. Panep kum dolu kocaman çuvalı açtı. Yarısına kadar dolu çuvalı. Kumun altında ışık taşı saklıydı. Kimse gizlendiği yerden çıkarırken görmedi mi seni? Yanımda kapkara ve çirkin hayvanla gece yarısı gidip aldın taşı. Onların dikkatinden kimse kurtulamaz. Yaptığınız mavi herhangi bir seramikçi de üretebilirdi. Atalarımızın kullandığı mavi bambaşka bir şey. Kısacası ışık taşından başka bir kaynaktan geliyor olamaz. Üretimin her aşamasında ışık taşı malzemeyi aydınlatacak. Panep kendi öğüttüğü yüksek kuvars içerikli kumdan bir topak yaptı. Kül ve kükürt ekledi. Basit bir biçime sokup üzerine hayın kullandığından daha soluk bir kat boya sürüp ısıttı. Isı yükseldikçe taştan çıkan parıltı güçleniyordu. Işık ve panep olağanüstü durulukta bir mavinin çiçek açmasını, değerli bir elbise gibi vazoyu kaplamasını hayranlıkla izlediler. İş bittiğinde ışıltı dindi, taş neredeyse hareketsizliğe büründü. Vazonun yanındaki geniş kenarlı kupanın içinde pigmentler toplanmıştı. ''Kobalt mavisi'' dedi bilge kadın. ''Papirüsler ondan söz ediyor ama bulunabilir olduğunu sanmıyordum hiç. O taklit edilemez rengi veren bu mavi.'' Dipnot, son zamanlarda yapılan araştırmalar Mısırlıların kobalt mavisini batıdan 3000 yıl önce pigment olarak kullanmaya başladıklarını ortaya koymaktadır. Hain emindi artık. Bilge kadın ile ustabaşı atölyeye kapandılarsa bunun anlamı sadece gözlerden ve kulaklardan ırak ışık taşını kullanacak olmalarıydı. Üstelik ışık taşı atölyeye girdiğine göre çıkarılması gerekecekti. Büyük bir ihtimalle de Panep tarafından. Dev adamı taşın gizlendiği yere kadar izlemekle haine kalmıştı artık. Öteki sağ ekip zanaatkarlarıyla birlikte hain de bilge kadını atölyenin eşiğinde gördü. Zanaatkarlara geniş boyunlu büyük bir vazo gösteriyordu. Birkaç saniye boyunca herkesin soluğu kesildi. Mavi hem yoğun hem de yumuşaktı. Doğaüstü bir ışıkla aydınlanıyormuş gibi. Başardınız diye haykırdı Tuti hayranlıkla. ''Elimizde bir sürü vazo ile birkaç muska yapmaya yetecek renklendirici var.'' dedi Panep. ''Bu koleksiyon atalarımıza layık olacak.'' ''Böylesi bir başarı bir şölen gerektirir.'' dedi pişkin somun pay. ''Size köfte ve alabalık filatosu yapacağım.'' ''Her şeyi hazırlayın.'' diye onayladı Panep. ''Ben çevreyi düzenleyip fırınların altını söndüreyim.'' Hain arkadaşlarına yardım etmek zorundaydı. Ne var ki zanaatkarlar masalar ile iskemleleri atölyenin yakınına yerleştirince Panep'i gözden kaybetmeme imkanını bulmuş oldu. Yemek biter bitmez yine atölyeye kapandı Panep. Hain arkadaşları gibi evine gitmedi, sahipsiz bir evin terasına saklanarak ışık taşının bulunduğu atölyeyi gözetlemeye koyuldu. Bekleyiş bitmeyecek gibiydi ama iyiye alametti. Panep eğer bu kadar geç olmasını bekliyorsa ışık taşını yerine gizlemeden önce bütün köyün uyuduğundan emin olmak istiyor demekti. Bir bulut yeni ayın ikinci gününün ince hilalini örterken atölyenin kapısı açıldı. Omzunda bir çuval, Panep dışarı çıkıp çevresine bakındı. İçi kum dolu bir çuval. Demek ışık taşını atölyeye sokmak için ustabaşının kullandığı yol buydu. Işık taşı olmadan ataların mavisini bulması imkansızdı. Her malzemeyi kusursuzluğa taşıyarak aydınlatan da ışık taşı değil miydi? Suskun neferi öldürerek kendi içindeki bütün amaçları da yok etmişti. Damarlarında dolaşan, dürtülerine hakim olmasını sağlayan buz gibi bir kandı artık. Bu yüzden dikkatlice iz sürmek için basamakları sakince indi, önce evin köşesine, sonra bir su küpünün ardına saklandı. Sırtındaki ağırlık nedeniyle ağır ağır yürüyordu Panep, tapınağa doğru. Tabii ya, tapınak, en güzel saklama yeri. Gün boyunca orada ayinler düzenlenir, tütsü yakılır, ayin eşyaları temizlenirdi. Gece olunca da sunağın arkasındaki kilitli kapının ötesinde ilahi güçler dinlenirdi. Köylülerden hiçbiri hainin aklından geçirdiğini yapmaya cesaret edemez, kilidi kırıp kutsal tapınağa saygısızlık etmeyi düşünemezdi. Panep sütunlu kapıdan girdi, üstü açık avluyu geçti ve ana binaya girdi. Hain bir sütunun ardına saklanarak ustabaşının çıkmasını bekledi. Kuşkusuz loncanın hazinesini kolayca saklamak için hareketli, dönen taşlar yapmıştı ustabaşı. Her zamankinden farklı bir şey hissedip dikkatle doğruldu. Çevrede ne kapkara ne de çirkin hayvan vardı. Bunun anlamı da dev adamın köpek ile kazını evde tuttuğu, haine bir tuzak hazırladığıydı. Bu yüzden Panep elleri bomboş tapınaktan çıktığında hain de duvarların yanından hızla yürüyerek evinin yolunu tuttu. Daha kapısını henüz kapamıştı ki çirkin hayvanın gaklamasını, kapkaranın havlamasını duydu. Panep umutsuzluğa düşecekti çünkü avını yine elinden kaçırıyordu. Oysa hainin keyfi yerindeydi. Işık taşı gerçekten de Maat ve Hathor tapınağında gizleniyordu. Hala devam eden dirsek ağrısı yüzünden Kenhir başını güçlü Niyut'a ovduruyor ama bir yandan da genç karısına böylesine bağımlı olmaktan sıkılıyordu. Işığın masajları sayesinde hiç olmazsa bu son birkaç günde mezar günlüğünü kendi tutabilmiş, sanki bir ödül bekliyormuş gibi iltifat üzerine iltifat yağdıran İmuni'ye muhtaç olmamıştı. İmuni loncanın ruhundan en ufak bir şey anlamamıştı. Mesleğinde ilerlemekten başka bir şey düşünmeyen herhangi bir önemsiz katip gibi davranıyor, parçası olduğu maceradan zevk almak için bir gayret göstermiyordu. Kenhir farkındaydı İmuni'nin tek isteğinin mezar katibi olmak ve üstünlüğünü her iki ekip şefine kabul ettirmek. Böylesi kurnaz tilkiler oldukça becerikli olurlar, bu nedenle hafife alınmamaları gerekir. ''Tapınağa kadar gidiyorum.'' dedi Kenhir Niyut'a. ''Bu hiç akıllıca olmaz. Dinlenmeniz gerekirdi.'' ''Bu sabah kendimi daha iyi hissediyorum.'' ''Öğle yemeğini hazırlamaya başladım bile. Sakın geç kalmayın.'' Genç kadının hazırlamakta olduğu baharatlı güvercin ızgarasını düşününce geç kalma tehlikesi olmadığına karar verdi Kenhir. Haklı olarak köyün en usta aşçısı sayılan güçlü Niyut, Kenhir'in ağzını suyunu akıtan tariflerini geliştirmekten bıkmıyordu bir türlü. Yaşlı katip ana yola girdi, köylülerin selamına homurdanarak karşılık verdi. Ustabaşı yeni bir eşik taşı yerleştiriyordu. ''Hain tuzağa düştü mü?'' diye sordu Kenhir. ''Maalesef hayır. İnanılmaz bir şey. Birinin onu niyetlerimizden haberdar ettiğine inanasım geliyor. Sadece sezgilerinin güçlü olduğuna inanalım biz. Köpek ile kazın yokluğu dikkatini çekmiş olabilir. O iblisi bir gün yakalayabilecek miyiz? Stratejimiz hiç de kötü değil. Yine de yaptıkları hala yanına kâr kalıyor. İnsan kendi hırsının tutsağıyken özgür olduğunu söyleyebilir mi? Işık taşı düşlerine giriyor. Tek düşüncesi ona sahip olmak. Planımızı uygulamaya devam edelim. O canavarın bu geceden tezi yok, kafese konulmasını tercih ederdim. Bana sabırlı olmayı öğreten bizzat siz değil miydiniz Kenhir? 34. Bölüm. Cömert Lidya iyice kurumuş iki firavun inciri gövdesini baltasıyla küp biçimine getirdikten sonra eline testeresini almış ve doğacak eserin ölçülerini gözünde canlandıran sanatçı keskinliğiyle gövdeleri birbirine eşit parçalara ayırmıştı. Kısa saplı keserini rende gibi kullanan Didya daha sonra da takoz deliklerini delmek için yaylı matkabından yararlanmıştı. Panep marangozun atölyesine girdiğinde vezir için yapılan iki lahtin giderek belirginleşen güzelliğine baktı. ''Bir güçlükle karşılaştın mı?'' diye sordu ustabaşı. ''Hiç. Eğer kabul edersen ortası hafifçe kabarık, sürgülü bir kapak yapmayı düşünüyorum.'' Tüm parçalar ahşap takozlarla birleştirilecek, kapağın gövdeyle birleştiği yerde de sedir ağacından takoz kullanacağım. Panep yan tahtaların köşebentler üzerindeki hizalanışına, zıvanalarla tutturulmuş yarım kırlangıç kuyruğu biçimindeki dillerin kusursuzluğuna baktı. Ana iskelet ile üst iskeletin birleşmesini sağlayan parçalar gizli açıyla yerleştirilmişti. Akasya ağacından bir Osiris yüzüne ne dersin? Harika bir fikir diye onayladı Panep. Kapağın üzerine veziri Osiris olarak çizeceğim. Çevresine de Isis ve Neftis gibi tanrıçaları. Ayak ucuna da mumyalama masasına yatmış Anubis. Talihli adammış bu vezir. Hiç parıltısız yöneticilik hayatına bakınca böylesi bir armağana layık olup olmadığı hakkında kuşkuların var. Endişelenme, karşılığını ödeyecek. Güzel bir lahtin karşılığında değerli bir gömlek, bir çuval sert buğday, bir yük tahta, 4 hazır döşek, bir yatak ve 4 çanak yağ alınabilir. Hele bu 2 tanesini sen hesapla. Çok daha fazlasını alacağız, hele döktüğün göz nurunu düşünürsek. Böyle deme, uğursuzluk getirir. Bağışla beni dedi ama yaptığın lahitler gerçek birer şaheser. Her zaman düzeltilecek bir ayrıntı vardır, bunu sen de biliyorsun. Mesleğin soylu yanı da bu, eli ve aklı sevgi dolu, tek bir harekette birleştiren bu gizemde. Bir ustanın birinci görevi bu hareketin tamamlanmasına dikkat etmektir ki, sen de bunu zamanında anladın. Hainin kimliği konusunda kuşkuların var mı? Böyle bir hainin varlığını bile kabul etmekte zorlanıyorum diye itiraf etti hislerini Didya. İmuni mezar katibine bir papirüs uzattı. Vezirin makamından acil bir mesaj. Kenhir mührü söktü. Ustabaşını yarın sabah makamında bekliyor. İyi ama kendini ne sanıyor bu işe yaramaz herif? Firavun iradesinin temsilcisi olarak vezir yasal hakkını kullanıyor dedi İmuni yapışkan sesiyle. Doğru diye onayladı Kenhir. Ama Firavun'un müdahalesini talep ederek itirazda bulunabilirim. Haşmet mehapları Perramesu'da bulunuyor. Onu uyarana kadar vezir ustabaşını getirtmek için güç kullanabilir. Ben de adamlarını karşılaması için Sobek'i görevlendirebilirim. Tehlikeli bir çatışmayı önlemek daha önemli değil mi diye fısıldadı İmuni. Git Panep'i çağır. Ustabaşı sakindi. Anlaşılan vezir ısmarladığı lahitleri almak için sabırsızlanıyor. Lahitlerin daha hazır olmadığını, acele etmenin kaliteyi bozacağını açıklayacağım ona. Onu yatıştırmak için de Kraliyet Sarayı için yaptığımız vazolardan birini götürürüm. İçimden seninle birlikte gitmek geliyor dedi Kenir. Boşuna kendinizi yormayın. O beceriksiz yılanın söyleyeceklerini dinle Panep, sakın öfkelenme. Fazladan tek bir kelime bile etme. Eğer seni yönetim sorunlarıyla sıkmaya kalkarsa onları ben hallederim. Endişelenmeyin, bir heykel kadar uslu olacağım. General Mehi'nin atı gemi azıya alarak yönetim binalarıyla generalin villası arasındaki yolu göz açıp kapayıncaya kadar aldı. Kapıcı generalin atının ayakları altına kalmamak için kendini ılgınların altına atacak zamanı ancak bulabildi. Hizmetçilerden biri de korkudan elindeki süt testilerini düşürüp kırdı. Mehi evdeki kargaşayı aldırmaksızın atından indi. Serkiyet Hanım berberine ağda yaptırdığı odaya hışımla girdi. ''Harika haberlerim var.'' dedi büyük bir sevinçle. ''Benim işkencem de bitmek üzere tatlı sevgilim. Sana soğuk şarap sunsunlar, ben de geliyorum.'' Efendisinin arzularını yakından bilen kahya, vahaların son ürünüyle birlikte biberli sosa yatırılmış levrek dilimleri getirdi. Mehi tabağındakileri silip süpürmüş, testilerden birini bitirmek üzereyken, karısı dolgun atlarını hiç de gizleyemeyen tülümsü bir elbiseyle sökün etti. ''Nefis bir kız değil miyim?'' ''Buraya gel.'' Her zamanki kabalığıyla Serket Han'ın kalçalarını avuçladıktan sonra karısını dizlerine oturmaya zorladı Mehi. ''Yakında cesur Panep'ten kurtulmuş olacağız.'' diye müjdeledi.
''Yoksa onu ortadan kaldırmaya mı karar verdin?''
''Bu işi Teb veziri üstlenecek. Üstelik de olabildiğince yasal yollardan. Atanmasına yol açtım. O ihtiyar beceriksizin elinde hakikat meydanı ustabaşısına yönelik ciddi suçlamalar içeren bir dosya var.''
''Hainin işi mi?''
''Eğer öyleyse iyi iş becermiş. Suçlamalar bir katip üslubuyla hazırlanmış. Olaylar açık ve ayrıntılı. Panep'in vezirin yanından canlı çıkması imkansız.''
''Yani sana dosyayı gösterdi mi?''
''O zavallı benden bir şey saklamaz ki. 40 yılın başında bir işe yarayacak. Üstelik onu cesaretlendirmen de gerekmeyecek. Dosya öylesine güçlü. Yapılacak tek şey yasayı uygulamak. Böylece hakikat meydanı başını yitirecek. Suskun neferden sonra cesur Panep. Kenhir loncayı sürükleyecek akıntıya direnemeyecek kadar yaşlı. Ya hain loncanın başına geçer ya da loncayı lav ederim. Her iki durumda da ışık taşı elimizde demektir. Onunla birlikte de mutlak güç.''
Serkiye'de fazla heyecanlanmamış göründü. ''Panep savunmasını hazırlamıştır.''
''Hiçbir şeyin farkında değil ki. Herhalde vezirin onu o kahrolası lahitler için çağırttığını sanıyor.''
''Panep tuzağın farkına varıp gelmeyecektir.''
''O zaman vezirin güç kullanma hakkı doğar. Güç de benim askerlerim demek.''
''Lonca kendini savunur.''
''Baş edemez.''
Serkiyata kocasının dizlerinden indi, sinirli adımlarla odayı arşınlamaya başladı. ''Açık bir çatışma sana zarar verir. Seni şiddet kullanmakla suçlarlar. Dikkatli ve adil yönetici ünün lekelenir. Böyle bir felaketi önlemek gerek.''
''Daha oraya gelmedik tatlı güvercinim. Panep'in kuşkulanması için hiçbir neden yok. Vezirin yanına gidip hapse atılacak.''
Atanmasını borçlu olduğu Mehi'nin etkisi altında kalan Güney Veziri, kaymakamın tutumunu benimsemişti. Kendi başına girişimde bulunmamak, generalin tüm emirlerine körü körüne uymak, gündelik işleri çözümlerken en ufak bir güçlükte generale başvurmak. Böylesi bir tutumla hayatının tam bir sükunet içinde geçmesini sağlıyor, Nil kıyısındaki rahat villasının keyfini sürüyordu vezir. Hemen hemen hiçbir suçun görülmediği Teb gibi güvenli bir kentte her koşul altında düzeni sağlayan dürüst bir yönetici olarak tanınıyordu Mehi. Bu özelliğiyle de halkı mutlu ediyordu. Bu yüzden vezir de uzun süreden beri katiller ile ağır zanlıların yargılandığı mahkemeye davet edilmemişti. Hakikat meydanı ustabaşısını suçlayan imzasız dosyayı aldığında ne yapacağını şaşırmıştı yaşlı vezir. Tabii ilk tepkisi gidip Mehi'ye danışmak oldu. Mehi de önce özel ulakla merkezi yönetimi durumdan haberdar etmesini, sonra da yasayı uygulamasını öğütlemişti. Yaşlı vezir Panep'in çağrıya cevap vermemesine dua ediyordu içinden. Hakikat meydanı ustabaşısının bileği bükülmez biri olduğunu duymuştu tabii. İtaatsizlik durumunda konuyu çözümlemek generale düşecek, böylece de vezir her türlü sorumluluktan kurtulmuş olacaktı.
''Bu sabah görüşmek isteyenler var mı?'' diye sordu zayıf ve solgun bir katip olan sekreterine. ''Önemli biri yok, gelenler de yardımcılarınız ilgileniyor.''
''Çözümlenmesi gereken acil bir konu falan.''
''Tep her zamanki gibi sakin. Polis maymunları sayesinde pazardan en ufak bir hırsızlık şikayeti gelmedi.''
Nöbetçilerden biri göründü. ''Hakikat meydanı ustabaşısı Cesur Panep veziri görmek istiyor.''
17. Ayrımın sonu. Sayfa 215.